Ayrım 19, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 193, 45. bölüm. Cesur adamlara dinlenmek yoktu, maden ocakları gece gündüz işliyordu. Baykuşlar sıkı çalışıyordu, çekiçler gürültüyle iniyor, taş parçalanıyordu. Gürültüler galerinin dibinde yankılanırken dağın kemikleri kırılıyordu. Uyumanın imkanı yoktu, Morvan en korkunç kabuslarını bile arıyordu. Onun yerini hatırlıyordu ki bu daha da kötüydü. Stanley Kliniği, Mart 1971. Doktor, şu benim halüsinasyonlar, artık dayanamıyorum.
Bana onları anlatın.
Bunu çok sık konuştuk, size söyledim.
Yeniden anlatın.
Hasırın üstüne uzanmış Gregoire zorlukla yutkundu ve mırıldandı. Onun yüzünü görüyorum.
Yüzü nasıl?
Mahvolmuş. Mahvolmuş ama bir güzelliği var. Yüz hatları güzel ama teni sarı, yaralanmış. Zayıflık elmacık kemiklerini, göz çukurlarını daha da belirginleştiriyor.
Hepsi bu kadar mı? Bu güzelliği solduran başka bir şey yok mu?
Bu sorular Gregoire'ı bütün dikkatini kızın üstünde toplamaya, onu beyninin derinliklerinde daha iyi seçmeye zorluyordu. Kafası tıraşlanmıştı. Derinin üstünde usturanın kesik izleri ayırt ediliyor.
Onu böyle kim tıraş etti?
Ben. Gözleri kapalı Morvan zorlukla nefes almaya başladı. 15. ve 16. yüzyıllarda Anglo-Sakson ülkelerde uygulanan Strong and Hard Punishment'ı, çetin ve sert cezayı düşünüyordu. Suçlu ağır taşların altında havasız bırakılarak boğulurdu.
Başka ne görüyorsunuz?
Doktor, bunu çok iyi biliyorsunuz.
Cevap verin.
Anılar göğsünü eziyordu. Bu taşların altında ölecekti. Çocukluğunun ilk yılları. Bir gamalı haç.
Nerede?
Alnında.
Bana onu tarif edin.
Ben yapamam. Psikiyatr sessizliğini korudu. Ne forceps ne de epidural. Doğum acı içinde gerçekleşecekti. 25 yaşındaki yarı deli Morvan, Afrika'nın ona ruhsal açıdan en ufak bir yardımı olacağını asla düşünemezdi. Yıllardan beri halüsinasyonlar görüyor, korku krizleri yaşıyordu. Kendisi de üç boyutlu bir çılgınlık olan kara kıta aynı zamanda bir çağrı olarak ortaya çıkmıştı. Gözlerini açtı, vantilatör tavanda sessiz ve düzenli hareketlerle dönüyordu. Kongo için bir lükstü. Her zamanki gibi vantilatörün palaları korkunç uğuldamalar çıkararak dönüyordu. Sanki hava parça parça dilimlendikçe haykırıyordu.
''Bu hayallerin nedenini buldunuz mu?'' diye sordu yeniden Döpernek'e.
''Bir sebebi yok, onlar hep var, ben...''
''Ama buraya, Lontano'ya geldiğinizden beri çoğaldılar.''
''Pek öyle sayılmaz, Afrika'ya geldiğimden beri.''
''Yani bunun soruşturmanızla bir ilgisi yok mu? Sizde takıntı haline gelen bu katille?''
''Hayır, alakası yok, eminim. Bunun topraklarla, buranın halklarıyla ilgisi var.''
Ne demek istiyorsunuz?
Bilmiyorum.
Bunu düşündünüz mü?
Bundan başka bir şey düşünmüyorum.
Palaların uğultusuyla hipnotize olmuştu. Kendini daha iyi hissediyordu.
Konuşmak, nefes almak, konuşmak, nefes almak.
Taşların altından kurtulmuştu. Yüzden, haçtan, ustura kesiklerinden uzaklaşıyordu. Bu krizlerin tehlikeli olduğunu düşünüyor musunuz?
''Beynim için kesinlikle'' diye şaka yapmaya çalıştı.
Psikiyatr yerinden kalktı, onun üzerine eğildi. ''Kaçmakla bir şey kazanamazsınız. Bu ne bakımdan tehlikeli? Kimin için tehlikeli?''
Taşlar geri geliyordu. Odanın boğucu sıcaklığı, düzensiz soluk alışlar ve boğucu havada asılı duran bu ses.
''Kimin için tehlikeli?'' diye üsteledi ses.
''Onun için tehlikeli'' diye cevapladı sonunda, kısa kesmek ister gibi.
O kim?
Catherine.
Onu yine dövdünüz mü?
Bu kelimeyi sevmiyorum.
Gerçeğe uygun değil mi?
Taşlar artık göğsünü ezmiyor, boğazını tıkıyordu içerden. Evet, ama...
Ama ne?
Bu olduğunda ben normal halimde değilim.
Normal halinizi nasıl tanımlarsınız?
Krizlerimin olmadığı zamanlar, sakin olduğum huzurlu dönemler.
Sessizlik. Ses düşünüyordu. Hayır, tam tersiydi. Ses ona düşünmesi için zaman tanıyordu. bu krizlerin sizin bir parçanız olduğunu söyleyebilir misiniz?
Bendeki karanlık bir bölgeye, hastalıklı bir bölgeye aitler.
Onları neyin tetiklediğini biliyor musunuz?
Hayır.
Düşünün.
Hiçbir şey bilmiyorum. Geliyorlar, hepsi bu.
Ama hep Catherine bunun kurbanı oluyor.
Ne demek istiyorsunuz?
Bu krizleri onun varlığının tetiklediğini söyleyebilir misiniz?
Cevap veremedi. Soru olduğunu düşünememişti bile. Kuşkusuz. Çünkü cevap sorunun içindeydi. Onu uyarmıştım diye mırıldandı. Ben ona peşimden gelmemesini söylemiştim.
Onun için bir tehdit misiniz?
Benim karanlık tarafım, içimdeki iblis, bir tehdit.
Neden iblisten söz ediyorsunuz?
Bilmiyorum.
Bana çivi adamın o kadınları iblislerinden korunmak için öldürdüğünü söylemiştiniz.
Daha iyi olmak için benim de birini öldürmem mi gerekecek?
Herkesin kendine özel bir arınma yöntemi vardır. Bu kaçık ona tam olarak ne tavsiye ediyordu? Kathy'yi öldürmesini mi?
Bunu düşünün Gregoire. Korkularınızdan, öfkenizden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundasınız. Beni tedavi edecek olan sizsiniz. Beni iyileştirecek olan sizsiniz.
Hayır Gregoire. Bunu yalnızca siz yapabilirsiniz. Morvan bir hamlede ayağa kalktı. Döperneke geriledi, ürkmüştü. Polis gülümsedi, ter içindeydi. Şu anda en iyi arınma yöntemi bu kolonyal büroda bir şeyleri kırmak ve özellikle de bu genç Belçikalı doktorun suratını dağıtmak olurdu. İlerledi, psikiyatr biraz daha geriledi. Birden Morvan her şeyin allak bullak olduğunu gördü. Kafesli parmaklıklardan içeri giren güneş ışıkları, beyaz duvarlar, yerdeki örme halı. Psikiyatr bir vampire haç tutar gibi ellerinin arasında bir fotoğraf tutuyordu. Yıldırım hızıyla Gregoire kadının yüz hatlarını tanıdı ve kalbi bir odanın içinde şiddetle patlayan bir duy gibi göğsünün içinde hopladı.
Nasıl bu fotoğrafı buldunuz?
Bunun bir önemi yok.
Catherine.
Döperneke odanın bir köşesine çekilmişti. Gülümseme sırası artık ondaydı.
Bu Catherine değil. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz.
Morvan dizlerinin üstüne çöktü ve gözyaşlarına boğuldu.
Arınma diye yineledi psikiyatr. Arınmanızı gerçekleştirmek zorundasınız.
Birden anılar elindeki cam bardak gibi tuzla buz oldu. Ayağa kalktı ve evinde olduğunu anladı. İçinde bir kamp yatağı, bir tabure ile bir kafetiyerin bulunduğu derme çatma bir çadır. Dağdan çekiç sesleri gelmeye devam ediyordu. Kazıcıların gürültü patırtısı geceyi dolduruyordu. Morvan iki gözü iki çeşme ağlıyordu. El yardımıyla tutamın az önce onun için hazırladığı çayı buldu. Tropikal ülkelerde bilinmesi gereken ilk şeyler, çayı havanın sıcaklığından daha sıcak içmek, Afrika'yı kendi topraklarında yenmek. Yeniden kuşetine oturdu ve gözlerini kurularken çayından birkaç yudum aldı. Arınma, o gece bir leş parçasını kapıp götüren bir sırtlan gibi psikiyatrın elinden fotoğrafı alışı yeniden gözünün önüne geldi. Lanet olası psikiyatr. Geçen bunca zamandan sonra hiçbir şey düzelmemişti. Tüm bunlar oğlunun hatasıydı. Geçmişin pisliğine çomak sokan o veledin suçu. Ölüleri mezarından çıkaran soruşturmasının, sorularının, hırsının. Morvan düşüşünü ise de biliyordu. 40 yıl boyunca ip cambazlığı yaptıktan sonra işte yeniden dengesini kaybediyordu. Bu kez kesindi. Çayından biraz daha içti ve boğazı yandı. Afrika'ya hiç geri dönmemeliydi. 46. Bölüm.
Baba, benim Luak.
Bir o eksikti. Morvan bütün aile fertlerine numarasını vermişti ama bu telefon en son beklediğiydi.
Bir sorun mu var?
Hattın diğer ucunda oğlunun güldüğünü duydu. Bu türden tepkiler karşısında suçunu baştan kabul ederek savunmasını hazırlardı. Saat sabahın altısıydı. Morvan çok az uyumuş ve sabah manyokunu da çoktan bitirmişti.
Montefiore'den haberin vardır sanırım.
Annen aradı.
Florensa'ya cenaze törenine gittim. Sofia istedi.
Her işte bir hayır vardır.
Benimle dalga geçme, seni bunun için aramadım.
Şantiye alanından uzaklaşmıştı. Galerilerden hala çekiç sesleri geliyordu. Tarıma elverişli hale getirilmiş, açıklıktan çıkar çıkmaz yeniden bir saf jungle'a dönüşen çalılıkların arasına girmişti. Uzaktan da olsa günü başlatan rahibin coşkulu sesi duyuluyordu.
''Tanrım, bugünü sana vakfediyoruz, bizleri koru, lütfun bizlerin üstünde olsun.''
Giovanni'nin ölümü hakkında diye devam etti oğlu, ''senin fikrin ne?'' Bu sabah yeni saçmalıklar uydurmak için gereken enerjisi yoktu.
Kuşkusuz Coltano ile ilgili ama daha fazlasını bilmiyorum.
Büyük hissedarları ortadan kaldırmak mı istiyorlar?
Niseko'nun hissesi yoktu ve Montefiore de henüz kendi hisselerini geri satın almamıştı.
Ben yeni ocaklarla ilgili olduğunu düşünüyorum.
Morvan da öyle düşünüyordu ama onu kaygılandırmanın da gereği yoktu.
İtalyan polisi ne diyor diye geçiştirdi.
Soruşturmayı Sabatini adında biri yürütüyor. Kim olduğunu biliyor musun?
Morvan kendi kendine gülümsedi. 13 yaşında alkolik, 17 yaşında eroinman, 25 yaşında Budist, 30 yaşında milyoner olmuş Luwak hala çocuktu. Babasının yeryüzündeki bütün polisleri tanıdığını sanan küçük bir çocuk.
Hayır, İtalyan polisi soruşturmada bir ilerleme kaydetti mi?
Yok ama Afrika bağlantısına öncelik veriyorlar.
Beni şaşırtıyorsun.
Bu isme yaraşır herhangi bir polisin öncelikle Montefiore'nin işlerini mercek altına alması ve finans piyasasındaki son hareketlerini incelemesi normaldi. Hey Mehdi'nin Coltano'daki tüm hisselerini satması dikkat çekmiş olmalıydı.
Poliziotti, dipnot, İtalyanca Poliziotto'nun polisin çoğulu, polisler yani. Önce maden işletme şirketine, sonra da bu şirketin Lubumbashi'deki müdürünün vahşice öldürülmesine odaklanmıştı.
Bana Kabongo hakkında sorular sordu diye devam etti Luwak.
Ona ne söyledin?
Bildiğim her şeyi, yani hiçbir şey.
Başka isimlerden de bahsetti mi?
Tresor Mumbanza, Loran Bisinghe.
İtalyanlar Coltano'nun etrafında dolanan pislikleri çoktan belirlemişti. Bütün dikkatlerini intikam almak için Floransa'ya gelebilecek güçlü Afrikalıların üstünde yoğunlaştıracaklardı.
Ben de bilgi topladım diye ekledi Luwak. Bisinghe katil olabilir.
Hadi bakalım. Küçük oğlu da işe burnunu sokuyordu.
Cinayet salı sabahı oldu değil mi diye sordu Morvan.
Evet.
Öyleyse o değil. Pazartesi sabahı Lubum'da benimle birlikteydiler.
24 saat içinde Floransa'ya ulaşabilir.
Zor görünüyor. Önce Lubum'dan Kinshasa'ya gelmek, sonra da Paris veya Brüksel uçağına binmek gerekir. İhtimal vermiyorum.
Mumbanza batılı katiller kullanmış olabilir.
Her şey mümkündü. Ayrıca sadece bu üçlüyle yetinmek olmazdı. Ruandalıların da bir sebebi olabilirdi, Hutuların da. Katanga'da koltan veya başka bir cevher çıkaran diğer gruplarında. Her şeye rağmen Gregoire, Niseko ile Montefiore'nin tam olarak ne dümenler çevirdiğini bilmiyordu.
Son günlerde Floransa'ya gelmiş Kongolları araştıracağım diye devam etti Luwak.
Sen neden bahsediyorsun? Bırak polis işini yapsın.
Artık polislere güveniyor musun?
Senin bu işi boka saracağına güveniyorum. Bu işe bulaşma.
Kısa bir sessizlik oldu, sonra Luwak karşı atağa geçti.
Keno'yla tanıştım.
Cenazeye mi geldi?
Elbette hayır. Sofia ile onun evine gittik. Montefiore son geceyi onun yanında geçirmiş. Keno'ya göre ertesi gün onu kaygılandıran bir randevusu varmış.
Kiminle?
Kongolularla ya da onun işlerine bulaşmış heriflerle, isimlerini bilmiyor.
Morvan bitkilerin arasına iyice dalıyordu. İnsan dışkılarının ortasında bata çıka ilerlediğini fark etti. Kuşkusuz burası adamlarının helal olarak kullandığı yerdi. Sinek bulutları bu boklarla besleniyor, sonra gelip onun kollarındaki, boynundaki sıyrıklara konuyorlardı.
''Sana başka ne söyledi?'' diye bağırdı, kendini koruluğun dışına atarken.
''Keno'ya göre başka bir işe girmiş.''
''Ne işi?''
''Yasa dışı silah ticareti.''
Morvan az kalsın yüksek sesle haykıracaktı.
ya kahkahadan ya da şaşkınlıktan bilmiyordu. Yaşlı hurdacının böyle bir klişenin içine düşmüş olması anlaşılır şey değildi. Lontano'dan beri ikisi de bir daha asla silah işine girmeyeceklerine söz vermişlerdi. Zaten Kongo'daki ölümlere yeterince katkıda bulunuyorlardı. Bunu daha da arttırmanın gereği yoktu. Ama hayatının yaşlılık döneminde makarnacı kolay paranın çekiciliğine yenik düşmüştü. Aslında pek de şaşırtıcı değildi. Giovanni metal sanayiinde faaliyet gösteren bir patrondu. Öyleyse neden mermiler, toplar, obüsler satmasındı?
Silahları kime satıyormuş?
Bu konuda bir şey bilmiyor ama Montefiore Katanga'ya bir teslimat yapmış.
Tutsiler.
Demek söylentiler doğruydu. YKÖ'ce tepeden tırnağa silahlanmıştı ve bu yüklü miktardaki teslimatın altındaki imza da bu ihtiyar pisliğe aitti. Bir şekilde bu iyi bir haberdi. Koltan artık bu resmin dışına kalıyordu ve onunla birlikte Morvanlar'da. Niseko, ki bu onun ilk aptallığı değildi, malların nakline nezaret etmiş olmalıydı. O sırada bir sorun çıkmıştı ve sipariş verenler de sorunu kendi yöntemleriyle çözmüşlerdi. Bir de madalyonun tersi vardı. Bu durumda nehir bir cehenneme dönecekti. Aynı yerde Ervan sanki söz konusu olan 6. bölgedeki bir aşk cinayetiymiş gibi soruşturmasına devam ediyor ve bir sonuca ulaşmaya çalışıyordu. Lanet olsun! Daha ne kadar onların kıçlarını kollaması gerekecekti? Birden orman ona en kötü günündeymiş gibi geldi. Pornografik bir cehennem. Şekiller, pis kokular, sıcaklık, her çıkıntı iç bulandırıcı maddelerle boncuk boncuk terleyen, cinsel bir arzuyla uzamış gibiydi. Her oyuk ıslak ve ılıktı, parlak vulvalar, lifsi salgı bezleri, şişmiş penisler. Şu üç Afrikalıdan birinin aracı ya da müşteri olarak bu yasa dışı silah ticaretine bulaşmış olabileceğini düşünüyor musun diye sordu Luwak. Morvun Bisingye'nin ince uzun suratını, Mumbanza'nın bir halt etmiş gibi sırıtışını gözünün önüne getirdi. YKÖC'ye Go Between olarak, dipnot İngilizce aracı anlamında, olarak hizmet etmiş olabilirler miydi? Hayır, bu heriflerin başka ihtirasları vardı. Koltan Katanga'nın yönetimi. Bu konuda ne öğrenebileceğime bakarım diye konuşmayı sonlandırdı. Ama senin de bu işe karışmanı yasaklıyorum. Pazarlığın Floransa'da yapılmış ve her şeyin ters gitmiş olabileceğini düşünmüyor musun? Gregoire dönüş yolunu arıyordu, nefesi tıkanmıştı. Sen dediğimi anlamıyor musun? Bu konuyu unut, aileni toparla ve Paris'e dön. Ben istiyordum ki... Söz dinle kahrolası, bulunduğum yerde inan bana işler zaten hiç kolay değil. Bir de baş belası ağabeyinle uğraşıyorum ve en azından sizin tarafta her şeyin yolunda olduğunu bilmek beni mutlu etsin. Valizleri hazırlayacağız diye pes etti Luwak. Ervan'la ilgili bir sıkıntı mı var? Yataklar görünmüştü, ciğerleri rahatladı. Ocakların ölümcül havasını, jungle'ın boğucu cehennemi sıcağına yeğliyordu.
Ben onunla ilgileniyorum. Sen Paris'e dön. Kaygılanman için hiçbir sebep yok.
Luwak tereddüt ediyor gibiydi. Kendi kendime soruyorum da.
Ne?
Şu silah meselesi. Bu işte senin bir alakan yok değil mi?
Luwak diye homurdandı Morvan. Sen bir uyuşturucu müptelası ve korkağın tekisin. Üstüne bir de salaklık ekleme.
47. Bölüm. Carl ile Ortiz gerektiği gibi davranmışlardı, üstelik çok kibarlardı. Gael fazla bir açıklamada bulunmadan onlardan Nicolo sokağındaki gözetleme operasyonunda kendisine eşlik etmelerini istemişti. Üçü de Eric Katz'ın apartmanının önünde sabırla beklemişlerdi. Psikiyatr saat 19.15'te muayenehanesinden çıkmış, yürüyerek Paul Doumer Caddesi'ne yönelmiş, oradan 38'e kadar Tour Sokağı'nda ilerlemiş, modern bir apartmana girmişti. Kuşkusuz burası eviydi.
''Bekliyoruz'' diye karar vermişti Gael, takımın lideri olmaktan memnun bir ifadeyle.
Saat 21'de Ortiz bir Çin lokantasına yemek almaya gitmiş ve akşam yemeklerini arabada yemişlerdi. Gece boyunca yerlerinden kıpırdamamışlardı. Gerçek bir gizli izleme operasyonuydu. Arama ve müdahale biriminde görev yaparken Ervan'ın ona anlattığı gibi, Gael Karl'ı posta kutularının üzerindeki isimleri kontrol etmeye yollamıştı. Katz diye bir isim yoktu. Birinin evine akşam yemeğine mi gelmişti? Ya da daire başka bir isimle mi kiralanmıştı? Tek yeni haber saat 22 sularında gelmişti. Ama Eric Katz'la bir ilgisi yoktu. Maggie kuşkusuz herkesin daha önceden bildiği bir haberi kızına bildirmek için arıyordu. Giovanni Montefiore, Sofia'nın babası öldürülmüştü. Vahşice işlenmiş bir cinayetti. Parçalanmış beden ve çalınmış organlar. Gael önceki gün Luak'ın neden tek kelime etmeden İtalya'ya gittiğini daha iyi anlıyordu. Ona hala kırılgan küçük kız kardeş, ikinci kuşak çivi adamla karşılaşmış kız kardeş muamelesi yapıyorlardı. Maggie'ye göre şimdilik daha kimse yakalanmamıştı ve İtalyan polisi ne yapacağını bilmez bir durumdaydı. Tabii yine ondan ürkütücü düşündükleri bilgileri gizlemiyorlarsa. İtalyan hurdacıyı bir ya da iki kez görmüştü ve ölümü onu hiç ırgalamıyordu. Sadece bu korkunç ölüm karşısında hazırlıksız yakalanmış olan Sofia'yı tarihi rakibini düşünüyordu. Dram, babasından intikam almaya yemin ettiği sırada meydana geliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Gael'in aklına birden bu cinayetin dolaylı da olsa çivi adamla ve onun mirasıyla bir bağı olup olmadığı geldi. Hayır, saçma. Çok daha kesin olan bir şey vardı. Montefiore Afrika'da kötü sonuçlanmış bir finansal operasyonun bedelini ödemiş olmalıydı. Birkaç ay önce Kongo'da aynı şekilde öldürülen Coltano'nun müdürü gibi. Sonuçta bu konuyu hiç düşünmemeye karar vermişti. Beni alakadar etmez. Gece yarısında ondan haber almak için Audrey telefon etmişti. Gael her şeyin yolunda olduğunu söylemiş, tabii dışarıda olduğundan bahsetmemişti. Audrey'de de yeni bir haber yoktu. Ki zaten bunun kendisi bir haberdi. Nüfus idaresindeki araştırmalardan herhangi bir sonuç elde edilmemişti. Fransa'da yaşayan bir sürü Eric Katz vardı. Ancak hiçbiri şüphelinin eşkaline uymuyordu. Hiçbirinin çocuklarının adları, psikiyatrın çocuklarının adlarıyla Hugo ve Noah aynı değildi. Karısına gelince hiçbir araştırmadan olumlu yanıt alınmamıştı. Varılan sonuç ortadaydı. Psikiyatrın sahte olan sadece adı değildi. Kuşkusuz kendisine uyduruktan bir aile de yaratmıştı. Çalışma masasının üstündeki fotoğraftakiler kimindi? Gael kendi keşfinden Audrey'e bahsetmemişti. Eric Katz'ın yeni bir adresi, ertesi sabaha kadar beklemek, kapıcıyı sıkıştırmak ve adamın dairesinin numarasını ve kaçıncı katta olduğunu öğrenmek istiyordu. Belki o zaman içeriye gizlice girmek için Audrey'i arardı. Gecenin birinde çam yarmaları gözlerini kırpmadan beklerken o uyuyakalmıştı. Şimdi saat 7'yi birkaç dakika geçiyordu ve onlar da derin bir uykuya dalmışlardı. Bravo paralı askerler! Bacaklarının uyuşukluğunu giderme ihtiyacı hissetti. Sessizce arabanın kapısını açtı. Bir sigara ve kendine gelecekti. Aslında hava hala karanlıktı ve kendini kurşuni mavilikte opak ve soğuk bir kozanın içinde buldu. Birden bir kapı girişine gizlendi. Katz apartmanından çıkıyordu. Bu onun dairesine bir ziyarette bulunmak için uygun bir fırsat mıydı? Sonra vazgeçti. Sorulması gereken asıl soru başkaydı. Bu kadar erken saatte nereye gidiyordu? Mercedes'e baktı, adamlar hala uyuyordu. Hiç düşünmeden Katz'ın peşine takıldı. Savaş sonrası Berlin'inde dolanan 60'ların bir casusu gibi hep aynı kurnaz, zeki ve kaygılı silüet. 19. ayrımın sonu. Sayfa 203.